8. ayrım sayfa 95. Hipnozcu Lars Kepler. Yürüyen merdivenlerden ikişer basamak atlayarak çıktı. Yukarıda binanın ıssız köşesinde tuhaf bir hareketlilik fark etti. Sanki birisi korkuluklardan aşağı sarkıyordu. Simon hemen oraya yöneldi ve neler olduğunu gördü. İki oğlan çocuğu bir kız çocuğunu korkuluklardan sarkıtıyorlardı. Arkalarında da sanki kamp ateşinde ısınır gibi ellerini ovuşturarak dolaşan irice biri vardı. Kız çok korkmuştu ama onu aşağı sarkıtan çocukların keyifleri yerindeydi. ''Ne yapıyorsunuz?'' diye bağırdı Simone onlara doğru yürürken. Paniğe kapılıp kızı düşürürler diye koşmaya cesaret edemiyordu. Giriş katından en az 10 metre yüksekte bir yerde. Oğlanlar Simone'yi görünce kızı aşağı bırakıyormuş gibi yaptılar. Simone bir çığlık atarken oğlanlar kızı yukarı çektiler. Kaçmadan önce oğlanlardan biri tuhaf bir şekilde gülümsedi Simone'ye. İri oğlan orada kaldı. Kız parmaklıkların yanına kıvrılmıştı. Kalbi deli gibi çarpan Simone kızın yanına çömeldi. ''İyi misin?'' Kız başını salladı. ''Gidip bir güvenlik görevlisine haber verelim.'' dedi Simone. Kız yine başını salladı. Bütün vücudu titriyordu. Oğlan durmuş onları izliyordu. Üzerinde koyu renk bir kaban ve siyah güneş gözlükleri vardı. ''Sen kimsin?'' diye sordu Simone. Oğlan cevap vermek yerine cebinden bir deste kart çıkartıp karmaya başladı. ''Kimsin sen?'' diye bağırarak yineledi Simone. ''O çocuklar senin arkadaşın mı?'' Oğlan hiç aldırmadı. ''Neden bir şey yapmadın? Bu kızı öldüreceklerdi.'' Simone'nin adrenalini yükselmiş şakakları zonklamaya başlamıştı. ''Sana bir soru sordum. Neden bir şey yapmadın?'' Gözlerini öfkeyle oğlana dikti ama bir cevap alamadı. Gerizekalı diye bağırdı Simone. Oğlan ağır adımlarda geri çekildi. Simone üzerine yürürken ayağı sürçüp sendeleyen oğlan elindeki kartları yere düşürdü. Kendi kendine bir şeyler mırıldanarak yürüyen merdivenlere doğru sıvıştı. Simone kıza yardım etmek için geri döndüğünde kız yoktu. Simone koşarak etrafı araştırdı ama ne kızı ne de oğlanları görebildi. Bu arada dövmecinin önüne geldiğini fark etti. Buruşuk film tabakalarıyla kaplı camında kocaman bir Fenris Sulven resmi vardı. Kapıyı iterek içeri girdi, boş gibiydi. Duvarlar dövme resimleriyle kaplıydı. Tam çıkacakken endişeli bir ses duydu. ''Nike, neredesin? Bir şey söyle.'' Siyah bir perde açıldı ve kulağında cep telefonuyla bir kız çıktı. Vücudunun üst tarafı çıplaktı. Boynundan aşağı birkaç damla kan akıyordu. Yüzü gergin ve endişeliydi. ''Nike'' dedi kız, sesine hakim olmaya çalışıyor. ''Ne oldu?'' Kızın göğsünün derisi soğuktan tavuk derisi gibi olmuştu ama yarı çıplak olduğunun farkında değildi sanki. ''Bir şey sorabilir miyim?'' dedi Simone. Kız dükkandan çıkarak koşmaya başladı. Simone onun peşinden kapıya doğru giderken arkasından endişeli tanıdık bir ses duydu. ''Ayda?'' Geriye dönünce Benjamin'i gördü. ''Anne, ne işin var burada? Nike nerede?'' ''Kim?'' ''Ayda'nın erkek kardeşi, zihinsel özürlü, dışarıda. Gördün mü onu?'' ''Hayır, ben...'' ''İri biri, siyah güneş gözlüğü takıyor.'' Simone bir sandalyeye çöktü. Ayda kardeşiyle geri döndü. Bu Simone'nin korkulukların orada gördüğü iri oğlandı. Kapının dışında durdular. Ayda'nın söylediği her şeye başını sallayan oğlan bir yandan da burnunu siliyordu. Kızı içeri geldi, bir eliyle göğüslerini kapattı. Simone ile Benjamin'e bakmadan önlerinden geçip siyah perdenin arkasında kayboldu. Kızın boynunda küçük bir Davut yıldızının yanında koyu kırmızı, kanamasından yeni yapıldığı belli bir vardı. ''Neler oluyor?'' dedi Benjamin. ''Seni arıyordum. İki oğlanın bir kızı parmaklıklardan sarkıttığını gördüm. Kafayı yemiş olmalıydılar. Ayda'nın kardeşi de arkalarında dikiliyordu ve...'' ''Onlara bir şey söyledin mi?'' ''Yanlarına giderken kızı bıraktılar. Yaptıkları onları çok eğlendirir gibiydi.'' Benjamin huzursuz olmuştu. Yüzü kızardı. Bakışları sanki kaçmak için bir yol arıyormuş gibi ürkekleşti. ''Buralara takılmanı istemiyorum.'' dedi Simone. ''Canımın istediğini yaparım.'' diye karşılık verdi Benjamin. ''Sen bu işler için daha çok küçük.'' ''Aman ya.'' diye kestirdi Benjamin. ''Ne yani, dövme yaptırmayı mı düşünüyorsun?'' ''Hayır. Şu boynuna ve yüzlerine dövme yaptıranların ne kadar çirkin. Anne. Çirkin görünüyorlar. Ayda dediklerini duyuyor. Umurunda değil. Dışarı çıkar mısın lütfen dedi Benjamin sert bir sesle. Simone oğluna baktı. Bu ses tonu ona ait olmazdı ama son günlerde Eric ve kendisinin de sık sık bu tonda konuştuklarını biliyordu. Benimle eve geliyorsun dedi Simone sakince. Geleceğim ama önce bir dışarı çık. Simone dışarı çıktı. Nike kollarını göğsüne kavuşturmuş siyah camın önünde dikiliyordu. Simone ona yaklaştı. Sevimli görünmeye çalışarak Pokemon kartlarını işaret etti. Herkes en çok Pikachu'yu seviyor dedi. Nike başını salladı. Ama ben Mew'u tercih ederim diye devam etti Simone. Mew her şeyi öğreniyor dedi Nike ürkek bir ifadeyle. Sana bağırdığım için özür dilerim. Kimse Wailord'a bir şey yapamaz, kimse onunla baş edemez. O en büyük dedi Nike. Her şeyden daha mı büyük? Evet dedi Nike ciddiyetle. Simone onun düşürdüğü bir kartı yerden aldı. Bu kim? Arceus dedi Nike kartı alıp elindeki destenin en üstüne koydu. İyi birine benziyor dedi Simone. Nike'nin yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı. Benjamin dışarı çıktı. Haydi gidelim dedi annesine. Hoşça kal Nike dedi Simone gülümseyerek. Güle güle iyi günler dedi Nike mekanik bir şekilde. Benjamin annesinin yanında sessizce yürüdü. Metro istasyonuna yaklaştıklarında taksiye binerim dedi Simone. Metroya binmek istemiyorum. Tamam dedi Benjamin. Simone biraz önce kızı korkutan oğlanlardan birini gördü. İstasyondaki parmaklıkların yanında durmuş birini bekler gibiydi. Simone Benjamin'in kolundan çekerek annesini uzaklaştırmaya çalıştı. Ne oluyor dedi Simone. Haydi taksiye bineceğimizi söylüyordun. Ona bir iki şey söyleyeceğim. Anne yapma lütfen dedi Benjamin. Benjamin'in yüzü endişeli ve solgundu. Simone kararlı adımlarla oğlana doğru yürürken o yerinde kaldı. Simone oğlanın omzundan tutarak kendine doğru çevirdi. Belki daha 13 yaşındaydı. Ama korkmak veya şaşırmak yerine sanki Simone'yi tuzağa düşürmüş gibi alaycı bir ifadeyle baktı. Benimle güvenliğe geliyorsun dedi Simone sertçe. Ne dedin cadaloz? Senin ne yaptığını gördüm. Kapa çeneni dedi oğlan. Eğer kapamazsan seni düzerek kapatırız. Simone şaşkınlıktan dilini yutmuş gibiydi. Ayaklarının dibine tüküren oğlan turnikelerin üzerinden atlayıp yavaşça uzaklaşarak metroda kayboldu. Simone gergin bir vaziyette Benjamin'in yanına döndü. Ne dedi diye sordu Benjamin. Hiç dedi Simone. Taksiye bindiklerinde Simone okuldan aradıklarını söyledi. Ayda dövmesini değiştirirken yanında olmamı istedi dedi Benjamin alçak sesle. İyi yapmışsın. Bir süre hiç konuşmadılar. Nike'ye gerizekalı mı dedin dedi Benjamin. Yanlış bir şey söyledim. Asıl gerizekalı benim. Nasıl söyleyebildin bunu? Ben de bazen hata yaparım Benjamin. Tranberg köprüsünden geçerlerken Simone aşağıdaki suyun henüz donmadığını ama durgunlaştığını gördü. Sanırım ben ve baban ayrılacağız dedi. Ne? Niçin? Kesinlikle seninle ilgili bir şey değil. Niçin diye sordum. Tam bir cevabı yok dedi Simone. Baban nasıl desem bilmem ki. Babanı çok seviyorum ama bu işte yine de bitebiliyor. İnsan bir ilişkiye başlarken hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Çocuğu olduğunda özür dilerim bundan bahsetmemeliydim. Yalnızca niçin bu kadar dengesiz davrandığımı anlayısadım. Üstelik daha ayrılacağımız da kesin değil. Ben bu işe karışmak istemiyorum. Üzgünüm ben. Tamam bırak diye tısladı Benjamin. 10. Bölüm 8 Aralık Salı öğleden sonra. Eric arabada uyuyamayacağını biliyordu ama yine de bir denedi. Komiser Yuna Linna arabayı çok sakin sürmesine rağmen Eric'in gözünü uyku tutmamıştı. Wernbö'ye Evelyn eki bulmayı umdukları kulübeye bakmaya gidiyorlardı. Araba ana yoldan ayrılarak bozuk bir yola girdi. Yuna Linna, Wernbö'ye doğru yola çıkan diğer meslektaşlarıyla telsizde konuşurken Eric camdan dışarı bakıyordu. Yuna Linna konuşmasını bitirdiğinde düşünüyordum da dedi Eric. Evet, Joseph Ek'in hastaneden kaçamayacağını söyledim. Ama kendi vücudunda bu kadar yara açmış biri için belki de o kadar emin olmamalıyız.
Ben de aynı şeyi düşündüm dedi Yuna. Bu yüzden kapıya bir nöbetçi koydum.
Belki de hiç gerek yok ama yine de dedi Erik.
Kim bilir?
Yol kenarında yüksek gerilim direğinin yanına 3 araba park etmişti. Arabaların yanına yanaştılar. Çelik yelekli 4 polis bir haritayı inceliyorlardı. Yuna onların yanına gidip bir süre bir şeyler konuştu. Yuna geri dönüp şoför koltuğuna otururken arabanın içi soğudu. Parmaklarını tempo tutar gibi direksiyona vurarak diğer polislerin de arabalarına binmelerini bekledi. Birden telsizden bir ses yükseldi, sonra parazit yaparak kayboldu. Yuna başka bir kanala geçerek bütün ekibin kendisini duyup duymadığından emin olmak için bir iki kelime söyledi ve sonra kontağı çevirdi. Arabalar sürülmüş bir tarla boyunca ilerledi. Bir huş ağacı korulu ve kocaman paslı bir siloyu geride bıraktılar.
''Oraya vardığımızda sen arabada bekleyeceksin.'' dedi Yuna.
''Tamam.'' dedi Erik. Yoldaki bir karga sürüsü havalandı.
''Hipnozun ne zararı var?'' diye sordu Yuna.
''Ne demek istiyorsun?''
''Bu konuda dünyadaki sayılı uzmanlardan birisin ama bıraktın.''
''İnsanların bazı şeyleri kendilerine saklamaları için geçerli nedenleri vardır.'' dedi Erik.
''Elbette ama...''
''Hipnoz anında bunu başaramazlar.'' Yuna ona şüpheyle baktı.
Senin hipnozu bırakma nedeninin bu olduğuna neden inanmıyorum acaba?
Bu konuyu konuşmak istemiyorum dedi Erik. Ağaçların arasından hızla geçiyorlar. Orman gittikçe derinleşip kararıyordu. Arabanın altını çakıllar dövüyordu. Dar bir orman yoluna girdiler. Birkaç yazlık evi geçip durdular. Uzakta köknar ağaçlarının arasındaki açık alanda küçük kahverengi ahşap bir ev görünüyordu.
Burada oturacağını umuyorum Erik diyen Yuna arabadan çıktı.
O kendisini bekleyen diğer polislerin yanına giderken Joseph'i düşünmeye başladı Erik. Hipnoz sırasında gevşek dudaklarının arasından dökülüvermişti kelimeler. Kendi canavarca davranışını belli bir mesafeden izleyip açık ifadelerle tanımlamıştı. Yaşananları çok net hatırlıyordu. Küçük kız kardeşinin geçirdiği ateş nöbetini, kabaran öfkesini, bıçağı seçmesini, kesmeye başladığında hissettiği coşkuyu. Ancak seansın sonlarına doğru Joseph'in tanımları birbirine karışmış, söylediklerini anlamak giderek zorlaşmıştı. Ne demek istemişti? Onu cinayet işlemeye gerçekten ablası Evelyn mi zorlamıştı? Dört polis memurunu etrafına toplayan Yuna, durumun ciddiyetini anlatarak silah kullanmanın şartlarını belirtti. Her ne olursa olsun sadece bacaklara ateş edilecekti.
Kızı ürkütmemeye dikkat edin dedi Yuna. Korkmuş ya da yaralı olabilir ama aynı zamanda belki de tehlikeli biriyle karşı karşıya olduğunuzu unutmayın.
Bir süre evi gözlediler. Ön cephesi kahverengiydi. Pencere pervazları beyaz, kapısı siyahtı. Pembe pencerelerin perdeleri kapalıydı. Bacasında duman yoktu. Girişte bir süpürge ve çam odunlarıyla dolu sarı bir plastik kova vardı. Yuna 3 kişiye evin arkasından yaklaşma talimatı verdi. Orman yolunda yürümeye başladılar. İçlerinden biri durup üst dudağının altına bir parça tütün koydu. Yuna'nın evin arkasına gönderdiği polisler silahlarını çekmiş eve doğru ilerliyorlardı. Kırılan bir dal çıtırtısı duyuldu. Uzaktan bir ağaç kakanın sesi geliyordu. Yuna yavaşça eve yaklaştı. Genç polis memuresi Christina Anderson'a patikada durmasını işaret etti. Anderson gözlerini evden ayırmadan başını salladı. Sakin bir şekilde silahını çekip birkaç adım yan tarafa geçti.
Ev boş diye düşündü Yuna.
Kapının önündeki birkaç basamağa çıkarken tahtalar gıcırdadı. Kapıyı çalarken bir hareket görebilir miyim diye pencere perdelerine baktı. Hiçbir hareket yoktu. Biraz bekledi sonra bir ses duyar gibi oldu. Dönüp evin yanındaki ormana baktı. Çalıların ve ağaç gövdelerinin arasına tabancasını çekti. Ağır bir Smith Wesson'du. Standart Sig Sauer yerine bunu tercih etmişti. Tabancanın emniyetini açtı. Bir hışırtı oldu. Ağaçların arasında bir kara canın koştuğunu gördü. Bakışlarını Christina Anderson'a çevirdi. Gergin bir ifadeyle gülümseyen Anderson'a pencereyi işaret ederek yavaşça ilerledi. Perdenin aralığından içeri baktı.
Üzeri pürüzlü camla kaplı yuvarlak bir masa, açık kahverengi kadife kaplı bir kanepe vardı. Kırmızı ahşap sandalyenin arkasına kuruması için beyaz renkli iki külot asılmıştı. Küçük mutfağında makarna paketleri, pesto kavanozları ve tabakta elmalar göze çarpıyordu. Sağa sola çatal bıçak saçılmıştı. Yuna tekrar merdivenlere döndü. Christina Anderson'a içeri gireceğini işaret etti. Kapıyı iterek açıp kenara çekildi. Bir süre bekleyip Christina'ya baktı. Onun verdiği işaretle içeri girdi. Arabada bekleyen Eric neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Yuna Linna'nın küçük kahverengi eve girdiğini, ardından başka bir polisin onu izlediğini görmüştü. Ortalık sessizdi. Aralık ayının duru ayazında ağaçlar çok çıplak görünüyordu. Işık ve renkler çocukken gittiği okul gezilerini hatırlatıyordu. Çürümüş ağaç ve mantar kokuları. Annesi Sollentuna Lisesi'nde okul hemşiresiydi. Yarım gün çalışıyordu. Temiz havanın sonsuz faydaları olduğuna inanırdı. Ona Eric Maria adını annesi vermişti. Dil kursu için gittiği Viyana'da başrolünü Klaus Maria Brandauer'in oynadığı Strindberg'in Baba Abla oyununu izlemişti. Çok etkilendiği oyunun başrol oyuncusunu hiç unutmamıştı. Eric çocukken ikinci adını hep gizlemeye çalışmış, ergenlik çağında kendini Johnny Cash'in A Boy Named Sue adlı şarkısındaki çocuğa benzetmişti. Bir kız kıkırdayınca yüzüm kızarırdı, bir oğlan gülünce kafasını kırardı. Yani adı Sue olan bir oğlan için hayat hiç de kolay değil. Eric'in babası Sosyal Sigortalar Kurumu'nda çalışıyordu. Hayatında gerçekten ilgilendiği tek şey sihirbazlıktı. İkinci elden aldığı silindir sihirbaz şapkasını başına takıp ikinci el kostümünü giyer, garajdaki tahta sıralarda oturan Eric ve arkadaşlarına kendi yaptığı minik sahneden hünerlerini sergilerdi. Numaralarının çoğu Bernardo'nun sihir kataloğundan alınmaydı. Tıslayarak uzayan sihirli baston, üzerine kapatılan örtünün altında çoğalan bilardo topu, içinde gizli bölümler olan kadife bir torba ve parıldayan bir el giyotini. Eric babasını neşe ve şefkatle hatırlıyordu. Ayağıyla içinde Jean-Michel Jarre'nin kaseti olan teypi çalıştırır ve havada uçan bir kafatası eşliğinde sihirlerini yapardı. Eric biraz büyüyünce babasının bu sihir numaralarından utanmaya başlamış, arkadaşlarına kaş göz ederek onunla dalga geçmişti. Eric şimdi bütün kalbiyle babasının bunları fark etmemiş olmasını umuyordu. Ailesi Eric'in doktor olmasını isterdi. Eric belki de babasına karşı duyduğu suçluluk duygusundan dolayı doktorluktan başka bir mesleği asla hayal etmemişti. 18 yaşında Sollentuna'daki evlerinde kanepede oturmuş, karnesindeki süper notlara baktıktan sonra bakışlarını mütevazı odada dolaştırmıştı. Süs ve hediyelik eşya dolu kitap raflarına, gümüş çerçeve kaplı fotoğraflara bakmıştı. Anne babasının bir düğün fotoğrafı ve bir de 50. yaş günü fotoğrafı dışında diğer bütün fotoğraflar ailenin tek çocuğunun yani kendisinindi. Annesi odaya girmiş ve tıp fakültesine başvuru formunu uzatmıştı. Annesi İsveçlilerin şımarık olduğunu, sırtlarını hep sosyal devletlerine dayadıklarını söyleyip dururdu. Ona göre bu hep böyle gidemezdi. Ücretsiz sağlık ve diş bakımı, ücretsiz anaokulu ve temel eğitim, ücretsiz lise ve üniversite eğitimi her an son bulabilirdi. Sıradan bir ailenin çocuğunun doktor, mimar veya ekonomist olabilmesi için henüz imkan varken Eric'in bu imkanı değerlendirmesi gerektiğini ima ederdi. Eric Karolinska Tıp Enstitüsü'ne ayak basar basmaz kendini evinde hissetmişti. Psikiyatri dalında uzmanlaşırken tıp mesleğinin ona tahmininden daha fazla uyduğunu fark etti. Sosyal Sağlık Genel Müdürlüğü'nden doktor kimliği alabilmesi için 18 ay pratisyen olarak çalışması gerekiyordu. Bu süreyi sınır tanımayan doktorlar örgütü adına çalışarak tamamladı. Somali'de, Mogadişu'nun güneyindeki Kismayo bölgesinde bir sahra hastanesinde görev aldı. Malzemeler İsveç hastanelerinden gelen miadını doldurmuş ekipmandan oluşuyordu. 60'lı yıllardan kalma röntgen aletleri, son kullanma tarihleri geçmiş ilaçlar, kapanan koğuşlardan arta kalan paslı yataklar. Ağır travma geçirmiş insanlarla ilk kez Somali'de karşılaştı Eric. Oynama arzusunu yitiren çocuklar, vahşet dolu suçlar işlemeye zorlanan gençler, maruz kaldıkları şiddetten dolayı dilsizleşen, kimsenin gözüne bakamayan kadınlar. Eric başlarına gelen korkunç şeyler nedeniyle kendi işlerine hapsolmuş, geçmişin dehşetinden kurtulamayan, çaresiz insanlara yardım etmeye karar vermişti orada. İsveç'e dönünce Stockholm'da psikoterapi eğitimi aldı. Travma ve felaket psikiyatrisi alanında uzmanlaşırken hipnoz konusundaki teorilerle karşılaştı. Hipnozu onun için çekici kılan şey hızıydı. Hipnoz yöntemiyle psikiyatrist travmanın kökenine hemen ulaşabilirdi. Savaş kurbanları veya doğal felaket mağdurları söz konusu olduğunda hız çok önemliydi. Çalışmalarına Avrupa Klinik Hipnoz Topluluğu'nda devam etti ve kısa sürede Klinik ve Deneysel Hipnoz Birliği'ne, Avrupa Tıbbi Hipnoz Kurulu'na ve İsveç Klinik Hipnoz Birliği'ne üye oldu. Kronik hastalığı olan ve şiddetli ağrıya mahkum çocukların tedavisinde hipnotizmayı kullanan Amerikalı çocuk doktoru Karen Olness'ın çalışmalarından çok etkilenerek onunla yıllarca yazıştı. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 107.